Iron 4 sayfa 41. Angelina. Sene 1942. İkinci Dünya Savaşı'nın göbeğiydi. ABD Başkanı Roosevelt, 4 Oscar'lı yönetmen John Ford'u Beyaz Saray'a seviyordu. Bu görüşme sonrasında Pentagon'da Hollywood'un irtibat bürosu kuruldu. O güne kadar Kızılderililer düşmandı. İyi kalpli John Wayne mıhlıyor, masum insanlara saldıran kötü kalpli apaçiler geberiyordu. O günden sonra düşman rolü Almanlara ve Japonlara verildi. İlla uçaklı, tanklı, toplu filmler olarak düşünmeyin. Casablanca mesela. Humphrey Bogart ile Ingrid Bergman'ın romantik aşk hikayesi ayaklarıyla Nazilerden kaçan direnişçilerin ABD'ye irtica etme mücadelesini anlatıyordu. Böylece Atlantik'in öbür yakasında yaşananlara Amerikan halkının dikkatini çekmeye amaçlıyordu. 70'li yıllarda Soğuk Savaş vesilesiyle düşman coğrafyası değişti. Aptal ve sürahsız KGB ajanları daima yeniliyor, zeki ve yakışıklı CIA ajanları daima kazanıyor. Üstelik Polonyalı Macar komünist kızları yatağa atıp çatır çatır götürüyordu. Komünist kızlar bir tek komünistlere aşık olmuyor, devamlı Amerikalılara aşık oluyorlardı. 80'lere gelindiğinde Rocky ringe fırladı. Rus yarması Ivan Drago'nun ağzını burnunu kırdı bilahare. Boks eldivenlerini çıkardı. Kafasına bandana bağlayıp Rambo olarak Vietnam ormanlarına daldı. Kötü kalpli çekik gözlerin hepsini tek başına bıçakladı. Geldi 60 yaşına. Kıçının kılları ağrıdı ama kötülükleri duyarsız kalamıyor. İnsaniyet namına iyilik yapmaya devam ediyordu. Atladı atını, Afganistan'a gitti. Zavallı Müslüman Afganları işgalci Rusların elinden kurtardı. Müslüman alem pek sevindi. Artist Rambo'yu alkışladı. Halbuki 2000'lere gelinmişti, sıra bize gelmişti. Kızılderililer, Naziler, çekik gözler, komünistler filan demodaydı. Hollywood'un yeni modası Müslümanlardı. Çünkü kahraman Amerikalıları senelerdir hayran hayran seyreden Müslümanların haberi yoktu ama 11 Eylül'den hemen sonra Bush'un sağ kolu Karl Rove, sinema endüstrisinin devlerini Beverly Hills'te bir araya gelmişti. Yeni senaryolar ele alınmıştı. Ve bir başka moda başlamıştı. Hollywood'un beyaz perdedeki rolü kesmemiş, gerçek hayatta da rol üstlenmeleri istenmişti. İyi niyet elçisi rolü. İlk önce Brooke Shields, Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi oldu. İyi niyetini göstermek için Basra'daki Amerikan uçak gemisine geldi. Bahriyelilere iyi niyetlerini sundu. Brooke gemiden ayrılır ayrılmaz bu defa Bahriyeliler iyi niyetini gösterdi. Saddam'ın kafasına füze fırlattı. Peşinden Julia Roberts, George Clooney, Andy Garcia, Brad Pitt ve Matt Damon iyi niyetlerini göstermek için Adana İncirlik'e geldiler. İyi niyetlerini kanıtlamak için pilot montları giydiler. F-16 kokpitlerine oturup hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bu iyi niyetli ziyaretin tüm masrafları Ocean's 11 filminin yapımcısı Warner Bros. Şirketi tarafından karşılandı. İncirlik'teki pilotlar da bu iyi niyetli ziyarete iyi niyetle karşılık verip Saddam'ı bombaladılar. Irak'ı yok ettiler. Terminator Bağdat'a geldi. Arnold Schwarzenegger, Irak'taki en büyük Amerikan üssü Victory'de iyi niyetli bir konuşma yaptı. Ben yok ediciyi sadece canlandırıyorum. Sizler ise gerçek yok edicilersiniz. Hepinizi kutlarım dedi. Antonio Banderas, Nicole Kidman, Orlando Bloom, Susan Sarandon, Edward Norton, Drew Barrymore, Liam Neeson, Forest Whitaker, Jackie Chan, Danny Glover, Whoopi Goldberg. Hep iyi niyet elçileri. Bir yere gidiyorlar, ABD orayı vuruyor. Veya önce ABD vuruyor, sonra bunlar gidiyor. En ünlüleri Angelina Jolie. Afganistan'a gitti, Kosova'ya gitti, Pakistan'a, Sudan'a, Libya'ya gitti. Tunus'a, Irak'a, Mısır'a gitti. Her gitti, yerin altı üstüne geldi. 3 sene önce Türkiye'ye uğradı, Suriye mültecileri ziyaret etti. O günden beri Amerikan uçakları Suriye topraklarını bombalıyor. Dün gene Türkiye'deydi. Habire Türkiye'ye gelmeden önce habire nereye gidiyordu biliyor musunuz? Suriye'ye. Esma Esad'ın kankasıydı. Zırt pırt Şam'a gidiyor. Suriye'ye sığınan Iraklı mültecilere iyi niyet gösteriyordu. Hatta Suriye'yi 3. gidişinde Brad Pitt'i de yanında götürmüştü. Beşar Esad makam otomobilin direksiyonuna geçmiş, biledi gezdirmişti. Kendini hala başrolde zanneden Tayyip Erdoğan'ı bastığı yerde olup bitmeyen Angelina ile sohbet ederken görünce yazayım dedim bari. Bu kafayla gidersek bizi kurtarmaya Denzel Washington mu gelir, Sandra Bullock mu, orasını bilemem gari. Sayfanın bir bölümünde Angelina Jolie'nin bir fotoğrafı, altında Angelina Jolie yazısı. Angelina Jolie Hatay'a geldi. Suriyeli mülteci çocukların saçını okşadı. Cömertliğinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Koltuklarımız kabardı. Angelina Jolie Mardin'e geldi. Suriyeli mülteci çocukların saçını okşadı. Cömertliğinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Göğsümüz kabardı. Neticede Angelina gitti. 2 milyon Suriyeli bize kaldı. Tuğçe. Kıbrıs'ta vuruşmuş, gazi olmuş deniz astsubayı. Kahraman bir babanın evladıydı. Gölcük'te lojmanda doğmuştu. Liseyi bitirince Denizler Bokulu'na yazıldı. Sevgiyle tanıştı, aşık oldu, evlendi. Görevi gereği denizde yaşıyordu. Sürekli seferdeydi. Bazen aylarca gelemez, çiçeği burnunda gelin gözyaşları içinde beklerdi. Sadece asker eşlerinin anlayabileceği, katlanabileceği çaresiz bir yalnızlıktı bu. Bebeğini de eşinin yokluğunda dünyaya getirdi, kızları oldu. Haberi aldığında denizin ortasındaydı, içi içine sığmadı. Sürekli kendini gülümserken yakalıyordu. Demek baba olmak böyle bir duyguydu. Karaya ayak basar basmaz minik kızını kucağına aldı, öptü, kokusunu içine çekti. İsmin Tuğçe olsun dedi, Tuğçe gülümsedi. Dünyalar babasının oğlu. Genç bir çocuk, güzel bir bebek, önlerinde pırıl pırıl bir yaşam umudu vardı. Tuğçe her denizci çocuğu gibi babasını hasret büyüdü. Gölcük'teki lojmanın penceresinde oturur yolunu gözlerdi. Seyir dönüşlerinde ise bayram havası olurdu. Babasının geleceği sabahı zor ederdi. Bütün gece heyecandan uyuyamazdı. Annesi tertemiz giydirirdi. En yeni ayakkabı hangisi ise o ayakkabı seçilirdi. Saat belli olurdu. O saatte Poyraz Limanı'na koşarlardı. Gemi uzaktan göründü ama ağır ağır yaklaşır, zaman geçmek bilmezdi. Bembeyaz kıyafetiyle gemiden inerken gördüğünde işte benim kahramanım geliyor derdi. Öyle hissederdi. Tören kurallarını, komutanları filan boş verip kucağına atlardı. Tuğçe büyüdü, üniversitede Yasin'e aşık oldu. Allah'ın emri peygamberin kavliyle tam nişanlanacakları sırada asrın iftirası atıldı. O uğursuz dönem başladı. Babası tutuklandı. Bir ay sonra bırakıldı. Nişan yüzükleri takıldı ama babası tekrar tutuklandı. Düğün iptal oldu. Ucu açık, sonu belirsiz, kahredici bir süreç başladı. Ne ceza verilecek, kaç sene yatılacak, hukuk söz konusu olmadığı için kimse kestiremiyordu. İstemeden de olsa kızının en mutlu gününe engel olmak bir babanın taşıyabileceği yükten ağırdı. Açık görüşte aldı kızını ve müstakbel damadını karşısına. Burada rahat olmamı istiyorsanız lütfen yuvanızı kurun dedi. Babanın isteği bir evladın taşıyabileceği yükten ağırdı ama babası için o sorumluluğu taşıdı. Ağlaya ağlaya Üsküdar Evlendirme Dairesi'ne gittiler. İşlemleri yaptılar. Gelin adayının hışkırıkları boğulduğunu, konuşamadığını gören memur genç kızı zorla evlendiriyorlar sanmıştı. Nikah salonuna girdi. Gözüne ilk olarak o kırmızı beyaz çelenk ilişti. Kırmızı karanfillerle süslenmişti. Üzerinde beyaz bir çıpa vardı. Kızıma mutluluklar dilerim yazıyordu. Nikah masasına oturdu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Nikah memuru babasının ismini sordu. Gölcük'teki Poyraz Limanı'nda koşa koşa babasına sarılan o minik kızın yaşadıkları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Gurur duyduğu ismi fısıldadı. Cem Aziz Çakmak dedi. İstanbul, İstanbul olalı böyle nikah görmemişti. Davetler ayakta alkışlıyor, herkes ağlıyordu. Çıktılar nikah salonundan el ele. Doğru hastal askeri cezaevine yolunu tuttular. İçeri girdiler bahçeye. Tuğçe'nin duvarı kapalıydı. Kızını gelinlikle gören baba bir süre öylece kala kaldı. Birbirlerine bakıyor, konuşamıyorlardı. Sessizliği Tuğçe bozdu. Babacım, duvağımı açmayacak mısın dedi. Baba kendine geldi, açtı duvağı, alnından öptü. Ne güzel olmuşsun kızım dedi. Bir kuğu gibi. Babasının arkadaşları tutuklu amiraller, generaller, albaylar alkışlıyordu. Hepsinin aklında kendi aileleri, Kendi çocukları vardı. Çalınan ömürlerini düşünüyor, dişlerini sıkıyor, gülümseyerek belli etmemeye çalışıyorlardı. Aralarında para toplamışlar, hediyeler almışlardı. Takı töreni misali tek tek yerine verdiler. Kurmay subaylar cezaevindeki düğünü en ince ayrıntılarına kadar hesaplamış ve hazırlamışlardı. Çünkü sadece bir saat izinleri vardı. Tutuklu komutanlar karşı karşıya dizilip koridor oluşturdu. Gelinle damat koridordan yürüyerek içeri girdi. Bahçede düğün salonu atmosferi yaratılmıştı. Hasta cezaevindeki tüm masalar birleştirilmiş, masaların üzerine bahçeden toplanan çiçekler, yapraklar serpiştirilmişti. Düğün pastası vardı, müziksiz olmazdı. Koramelerlerden biri gitar çaldı. Baba kız yana yana dans etti. Sayılı dakikalar akıp gitti. Ayrılık vakti geldi. Komutanlar yine koridor oluşturdu. Gelin damat gözyaşlarıyla uğurlanırken hep birazdan oğlan bizim, kız bizim tezahüratı yapıyorlardı. Tam kapıdan çıkarlarken Tuğçe durdu, geri döndü. Gelin çiçeğimi atmayı unuttum. Bu çiçeği hepinizin özgürlüğü için atmak istiyorum dedi. Kimse bunu beklemiyordu. Adeta ıslık çalmış gibi sessizlik oldu. Asla cezaevin az önceki şen şakrak bahçesinde çıt çıkmıyordu. Tuğçe arkasını döndü. Çiçeğini omzunun üstünden fırlattı. Bir tuamiler kaptı ve kaptığı gibi tekrar Tuğçe'ye uzattı. Özgürlük çiçeği demir parmaklıklar arasında kalmasın. Lütfen evinde bizim için kurut, sakla. Biz özgür kalınca gelip senin evinde görelim dedi. Tarih boyunca utançla hatırlanacak olan dönemin asla unutulmayacak düğünü böyle sona erdi. Ve Tuğçe kahrından kanser olan babasını bugün toprağa veriyor. Ramazan mübarek gün, beddua etmeyelim ama bu yapılanlar, bunu yapanların yanına kalırsa, zaten bu canlı cenaze ülke için dua etmeye de, beddua etmeye de gerek kalmamış demektir. Tuğçe Çakmakkara ve babası da çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf yanında. Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın kızı Tuğçe'den torunu oldu. Cem Poyraz bebek. Hem annesinin hasretle kahramanının yolunu gözlediği Poyraz Limanı'nın hatırasını taşıyor, hem de şehit dedesinin onurlu adını yaşatıyor. Ayumi. Apo İtalya'ya sığındığında İtalyan mallarını boykot başlamıştı. Sayın ahalimiz makarna bile PKK'lı muamelesi yapıyor, spagetti yemiyor, pizzacıya oturanı yumrukluyordu. Satışlar bıçak gibi kesilince markalarında Ellona Mellona gibi İtalyan varisler bulunan firmalar yandım Allah diyerek gazetelere sayfa sayfa ilan verdi. Aman ha, biz vallahi Türk'üz. Bilahare Fransa devleti soykırımı yoktur diye hapse tıkan yasa çıkardı. Hadi bakalım bu sefer Fransız ayağına yatan markalarımız tutuştu. Vatandaşın senelerdir Fransız zannettiği firmalar reklama sarıldı. Ekmek çarpsın Türk'üz. Hiç unutmam, solcu bir grup Galata Kulesi'ni basmıştı. ABD defol, Amerikan hükümetini protesto ediyoruz diye slogan atıyorlardı. Baskıncılardan birinin tişörtünün göğsünde FBI yazıyordu. IMF Başkanı geldi, konferans verdi. Bir üniversite öğrencisi IMF defol, yaşasın tam bağımsız Türkiye diye haykırarak IMF Başkanı'nın kafasına ayakkabısını fırlattı. Kapitalizme karşı olan tam bağımsızlıkçı arkadaşımızın ayakkabısı Nike'tı. İstanbul'da senelerdir İsrail konsolosluğunun önünde protesto eylemi yaparlar. Binaya yumurta atarlar, taş atarlar, binadan çıkanları pis Yahudi filan diye hakaret ederler. Halbuki o binada konsolosluk yok. Yapı Kredi Bankası var. Konsolosluk C blokta, arkada kalıyor. Eylemin yapıldığı yer görülmüyor bile. AKP valisi güya Coca-Cola'yı protesto etti, Fanta içti. Barzani protesto edip Kürdistan bayrağını yaktılar. Yakılan bayrağın Kamerun bayrağı olduğu anlaşıldı. Ermenistan'ı protesto ettiler, Ermenistan bayrağı diye Kolombiya bayrağı yaktılar. Antalya'da uçak gemisinden inen Amerikan askeri diye adamın kafasına çuval geçirdiler. Tanzanyalı turist çıktı. Çin devleti Uygur Türklerini eziyet ediyor diye tiyatro sanatçımız Ayumi'ye Twitter'dan hakaret yağdırıyorlar. Ayumi Japon. En son Uygur Türklerinin hakkını savunmak için Çin lokantasını darmadağın edip "Burada Çinli istemiyoruz, defolun." diye bağırdılar. Lokantanın sahibi Türk, Çinli diye dövülen aşçı Uygur Türk'ü. Hani öfkelendi iki kişiyi gösterip "Bunu asın, şunu da becerin." demiş ya padişah. Becerilecek olan kurban infaza giderken cellata haberi hatırlatıyormuş. Amana kardeş, bir karışıklık olmasın, onu asacaksınız beni nokta nokta. Bir fotoğraf, Ayumi Takano'nun fotoğrafı, altında Ayumi Takano yazısı. Tokyo doğumlu Ayumi 1998'den beri Türkiye'de yaşıyor. Filmlerde, dizilerde, tiyatro oyunlarında, reklamlarda rol aldı. Sunuculuk yaptı, yemek kitabı yazdı. Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Dostluk Elçisi seçildi. Ne fayda? Gözleri çekikse Çinliydi. Rabia. Çanakkale'de seyit 15'i bilboları satılıyor. Papyonu. Çin'den ithal ediyoruz. Muska nedir bilmedikleri için fotoğraflarına bakıp olsa olsa papyondur demişler. Papyon takmışlar. Smokinli seyit 15'i biblosu var, iyi mi? Papyon takınca bari smokin de giydirelim diye düşünmüşler. Fötür şapkalı seyit 15'i var. Bizim milletler hala ne olacak bu Uygurların hali diye eylem yapıyor. Üstüne namaz kıldığımız seccadeler Çin'den geliyor. Takke, tesbih, zikir matik, hatim matik, kıbleye gösteren pusula, ezan okuyan Kabe maketi, kontağı bastığında yol duası okuyan cihaz, Diyanet Vakfı'nın hacılarımıza dağıttığı şemsiyeler bile Çin malı. Kefen bezi geliyor. Bizim milletler hala ne olacak bu Uygurların ibadet diye kahroluyor. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren zehirli ayakkabılar ithal ediyoruz Çin'den. Pet şişeden yapılmış sweatshirtler getiriyoruz. Eskiden kanserojen yiyorduk, artık kanserojen giyiyoruz. Ameliyat önlüğünden şırıngaya, neşterden sargı bezine, tekerlekli sandalyeden işitme cihazına, kalça protezinden diş dolgusuna, kalp damarlarına takılan stentlerden memelere takılan silikonlara kadar sağlığımıza dair ne varsa hepsini Çin'den ithal ediyoruz. 100 tane yara bandı 1 lira. İnsan sırf zevk için yapıştırır bu fiyatı. Sakal, kaş, kirpik, peruk getirtiyoruz. Botoks getirtiyoruz. Prezervatif getirtiyoruz. Şişme kadın getirtiyoruz. Bizde insana verilen değer sıfır. Adamların ölüsü bile para ediyor. Kadavra ithal ediyoruz Çin'den. Bizim milletler hala Tayland Fahri Konsolosluğu'na hesap soruyor. Sayın hükümetimiz nüfusu az diye Hereke Belediyesi'ni kapattı. Türkiye'de resmi olarak Hereke diye bir bölge kalmadı. Bunu fırsat bilen Çin hükümeti Hereke ismiyle sanayi bölgesi kurdu. Hereke isminin tescilini aldı. Çin'de ürettikleri çakma halıyı Made in Hereke diye kakalıyorlar. Türkiye'deki halı pazarının %90'ı Çin'in eline geçti. Kapalı çarşıda Çin malı Hereke satılıyor. Biz var olanı yok ettik. Onlar yoktan var ettiler. Bizi ampul yönetiyor. Ampul Çin'den geliyor. Bizim milletler hala yakasına yapışmak için Koreli kovalıyor. Milli yemeğimiz kuru fasulyeyi artık Çin'den ithal ediyoruz. Ceviz, kestane, kabak çekirdeği, sarımsak, soğan, karabiber getiriyoruz. Bal getiriyoruz. Meyve tohumu getiriyoruz. Hamurun bayatlamasını geciktirmek için domuz kılından üretilmiş katkı maddesi getiriyoruz. Bebek maması getiriyoruz. Türk mutfağı olmuş sana Çin mutfağı. Bizim milletler hala Çin lokantasının camını çerçevesini indiriyor. Zonguldak'ta maden faciası yaşandı. 30 insanımız hayatını kaybetti. Yüzeye yakın olan 28 işçimizin cenazesini çıkardık. Daha derine savrulan 2 işçimizin cenazesine ulaşamadık. Utanmadan Çin'den yardım istedik. Cenazelerimizi ta 8 ay sonra Çinliler çıkardı. Yaşatmaktan aciziz, kurtarmaktan aciziz, cenazelerini çıkarmaktan aciziz. Ceset torbalarını Çin'den ithal ediyoruz. Tebeşirimiz Çin malı. Kalem, kalem, tıraş, kalem kutusu, silgi, defter, matara, abaküs, kuru, sulu, pastel boya, beslenme çantası, yapıştırıcı, mürekkep, kara tahta, sınıf duvarlarının asılan harita, termometre, kağıt, karton, dosya, kravat, her 10 okul çantasından 9'u Çin malı. İlim Çin'de bile olsa gidip alınız diyen peygamberimizin buyruğunu, İlimi boş veriniz, malları alınız şeklinde anlamışız. Palmiye ağacı getiriyoruz Çin'den, plastikten. Asılık ağaçlarımızı katledip AVM yapıyoruz. AVM'lerin bahçesine bunları dikiyoruz. Sayın hükümetimiz Arap alemine şirin görünmek için Rabia işareti yapıyor. Kapılarımız ardına kadar açık, iğneden ipliğe. Donumuza kadar her şey Çin'den giriyor. Ama Uygur Ana diye tanınan Uygur Türklerinin kahraman kadını Rabia Kadir'in Türkiye'ye girişi yasak. Önce şirin görünmek için bizim Rabia'ya vize vermiyoruz. Bizim milliyetçilerimiz hala AKP'li meclis başkanı seçtiriyor. AKP'li koalisyon kurmak için kapılarının ardına kadar açıyor. Bizim milliyetçiler Türk bayrakları yürüyüş yaparak Çin bayrağı yakıyor. Bizim Türk bayrakları AKP'den beri Çin'den ithal ediliyor. Siyah beyaz bir bayan fotoğrafı altında Rabia Kadir yazıyor. 1946 doğumlu Rabia Kadir, Sincan Özerk bölgesindeki Uygurların hakları için mücadele ediyor. 1999'da 8 yıl hapse mahkum edildi. Uluslararası baskılar üzerine 2005'te serbest bırakıldı. ABD'ye iltica etti. O günden beri ABD'de yaşıyor. 2006 ve 2007'de Türkiye'ye vize başvurusunda bulundu. İkisinde de reddedildi. 2009'da Tayyip Erdoğan başvuru olursa Rabia Kadir'e vize veririz dedi. 2015 oldu hala vizemize verilmedi. Hürriyet gazetesinde konuşan Rabia Kadir şöyle yakınıyordu. Tek umudumuz, tek güvendiğimiz ülke Türkiye. Ama bizi kandırıyorlar. Ağzımıza kuru emizik verip oyalıyorlar. Türkiye 2 milyon Suriyeli'ye kucak açtı. Çok da iyi yaptı ama biz Türk'üz. Irkımız, dinimiz aynı. Bize niye sahip çıkılmıyor? Gencel. Ayıptır söylemesi Türkiye'de değil, dünyada ilk kez günlük köşe yazılarının tiyatro haline getirileceğini, isim şehir hayvan isimli kitabımın haber olacağını, Gencel Gürün'ün Tiyatro İstanbul tarafından sahneleneceğini yazmıştım. Perde açılıyor. Gala İzmir Karşıyaka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Paris Başkonsolosluğu, İzmir Milletvekilliği yapan devlet tiyatrolarında senelerce baş dramaturg ve genel sekreter olarak çalışan İstanbul Şehir Tiyatroları'nın efsane genel sanat yönetmeni olan 1994'te kendi tiyatrosunu kullanan yılın kadını seçilen Gencel Gürün. İsim şehir hayvanı genel sanat yönetmenliğini üstlendi. Hayatımda aldığım en büyük ödül. Dünyada ilk kez günlük köşe yazılarının haber haline getirilmesi fikrinin mimarı, Tiyatro İstanbul'un genel müdürü Emin Hamarat. Projenin hayata geçirmesi için aylardır gecesini gündüzüne katan ruh ikizim. Okurlarımla birlikte yaşadığımız gururu ona borçluyuz. Yönetmenin ismini ilk duyduğumda çaktırmadım ama bayılacak gibi oldum. Metin Serezli. Yüzden fazla tiyatroda, 50'den fazla filmde rol aldı. 28 oyun, 5 müzikal yönetti. 200 küsur radyo oyunu, onlarca televizyon dizisi. Bristol, Erlangen, Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katıldı. Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Çevre Tiyatrosu'nun ardından 14 yıldır da Tiyatro İstanbul'da. Avni Dillegil, Afife Jale, İsmail Dümbüllü Üniversiteler Birliği, Rotary ve Lyonstar'dan en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen ödülleri var. Duayen, yaşayan efsane. Bu onuru hak etmek için ne yaptığımı hakikaten bilmiyorum. Sadece Allah'a şükrediyorum. Oynayanlar Nusret Çetiner, Sabri Özmener, Hülya Gülşen Irmak, Bilal Çatal Çekiç, Burcu Kazbek, Taner Ergör, Banu Çiçek, Aybar Taştekin, Yeris Şatıroğlu, Levent Çimen, Anıl Yürek. Kimi devlet tiyatrosu sanatçısı, kimi konservatuvarda öğretim üyesi, kimi Haldun Dormen'in, kimi Göksel Kortay'ın asistanı. Kimi de Levent Kırca, Müjdat Gezen, Güdrü Surra, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman gibi ustaların tiyatrolarında rol alıp, Dinçer Sümer, Lutkay Aziz, Kenan Işık, Ejder Akışık, Cihan Ünal, Emre Kınay ve Işıl Kasapoğlu ile çalıştı. Hemen hepsini tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinden ve televizyon dizilerinden tanıyorsunuz. Ama 40 yıl düşünsem, gelmiş geçmiş en büyük halk ozanımız, kurban olduğum Aşık Veysel'in torunu, Yeliz Şatıroğlu ile aynı projede yer alabileceğim aklıma gelmezdi. Ve elbette kariyerime ödüllerin tek tek buraya sığdırabilmem mümkün değil. Hepsinin adına kadronun en tecrübelisi bir büyük usta yazayım, Nusret Çetinel. Ankara Birlik sahnesi, kardeş oyuncular, küçük komedi tiyatrosu, Nisa Serezi, Tolga Aşkiner, Levent Kırca ve devlet tiyatrolarında sayısız oyunda rol aldı. 1972'den beri sahnede ve ekranda. Dekor Barış Dinçel. Bir başka efsane. Tiyatro ve sinema sanatçısı, yönetmen rahmetli Savaş Dinçel'in oğlu. Şehir tiyatrolarında görev yapıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sahne tasarımı dersi veriyor. Sihirbaz olduğunu biliyordum. Yaptıklarını görünce büyücü olduğuna karar verdim. Ne demek istediğimi kabareyi seyredince anlayacaksınız. Ama ipucu vereyim, memleketin hali gibi komple yamuk. Kostümler Sinan Demir. Tiyatronun yanı sıra Issız Adam filminin sanat yönetmen yardımcısı Keşanlı Ali. Geniş aile, Kınalı Kuzular gibi televizyon dizilerinde imzası var. Müzik Serdar Arslan, Zafer Aslan ve Alev Az Yok. Piyano, gitar, buzuki, kemençe, perküsyon sanatçıları. Sözler yazılardan, müzik beste ve söylemesi onlardan. Koreografi Gizem Eren. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dansçı ve koreograf olarak çalıştı. Oz Büyücüsü, Karlar Kraliçesi, Titanic Orkestrası müzikallerinin koreografisini yaptı. Oyunlaştıran yani isim şehir hayvandaki günlük köşe yazılarını tiyatro olarak ete kemiğe büründürenler birin sınıf iki hergeli Sayın Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı. Saygın Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yetişti. Ferhan Şensoy'un yanında pişti. Bu iki ustanın isteğiyle yazarlığa yöneldi. Fethi ise beni yeni tanıdı ama ben onun bebekliğinden beri tanırım. Değerli gazeteci abim Cevher Kantarcı'nın oğlu. 10 yaşındayken reklam yıldızı oldu. Büyüyünce yazarlığa geçti. Özgeçmişini gönder bakayım dedim. Şunu göndermiş. Yüce Allah'ın emrinde, Atatürk'ün izinde alayına gider, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Tahminim nasıl bir tiyatro yazdıkları konusunda fikir vermiştir size. İkisi birlikte Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdular. Hastasız ve Denizaltı isimli oyunları yazıp yönettiler. Böyle yürekli ve zeki gençler varken niye tırışkadan tiplere köşe yazdırırlar? İnanın izahı mümkün değil. Özetle perde açılıyor. Gala İzmir Karşıyaka Açık Hava Tiyatrosu'nda gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Ayrımın sonu.